Arkadaşlar merhaba. Yine Özgür Yıldağ kardeşimle birlikte Özgürce programına hoş geldiniz. Birlikte bugün birçok konuya bakacağız elbette. Ama özellikle benzetmeler konusuna bakacağız. İsa Mesih neden benzetmeleri kullandı? Kaybolan oğul benzetmesine biraz daha derinlemesine bakacağız. Ya da en azından bizim dikkatimizi çeken bazı konulara. Sonrasında Ferisiler, Sadukiler, vergi görevlileri ve havariler. Bu dört grup hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Ve son olarak da Türkiye Protestan Kiliseleri hakkında biraz sohbet edeceğiz. Kilise binaları hakkında birazcık konuya değineceğiz. Umarım fazla tartışmanın olmadığı, gülerek yaptığımız bir program olur. Eğer düşünceleriniz, sorularınız, merak ettiğiniz konular varsa bugün konuşacağımız konular hakkında lütfen yazmayı unutmayın. Biz de elimizden geldiği kadar önümüzdeki podcastlerde cevap verebilelim. Evet, tekrardan Özgürce.
Çok güzel. Sonunda çok güzel Özgürce. Oldu. Hoş
Özgürce,
geldik.
Özgürce'ye hoş geldiniz. Bunu neden böyle yaptık? Bir anlamda benim olmadığım günlerde, haftalarda Özgür yaparsa yine uyuyor isim. Özgürce ikimiz de bu podcast'in en azından sunuculuğunu ve aynı zamanda bu katılımcı olarak görev alacağız devamında. En azından birimiz burada olacak her zaman. Abi konumuza girelim direkt benzetmeler konusuna. Benim de çok sevdiğim bir konu, üzerine durduğum bir konu. Benzetmeler, neden İsa Mesih bu kadar benzetmeleri kullan? Neden böyle ya arkadaşlar demek istediğim şu, direkt yapın. 1, 2, 3 demedi de benzetmelerle daha derin bir şekilde ya da hafif bir kültürel öğretileri kullanarak bir şeyler açıkladı. O zamanki insanlara.
Yani ilk başta aklıma gelen şey genellikle İsa'nın söylediği sözlerden biri oluyor. Benzetmeleri düşünürken kimde varsa ona daha çok verilecek. Kimde yoksa elindeki de ondan alınacak. Yani bence açık yüreklilik ve Tanrı'ya yaklaşmak isteyenler öncelikle İsa'nın anlamasını istediği kesim. Yani veyahut da iyice derinleşmeleri ya da anlamaları için bazı şeyleri. En başta o kültürden ya da oradaki durumdan birçok şeyi kullanarak daha iyi anlamalarını sağladı. Ve hepsi tabii ki kutsal kitaba dayanıyor. Yani İsa da bir yerde zaten söylemişti bunu. Ki eski ahitten gelen bir şey, bakacak bakacak ama görmeyeceksiniz, duyacak duyacak ama işitmeyeceksiniz. Niye? Çünkü yüreklerinin duygusuzluğu içinde olan insanlar Tanrı'nın bu vermiş olduğu mesajdan bir haber kalacak. İsa'nın dediği de sanki biraz işin o kısmına çıkıyor.
Yani benzetmelerin amacı
bilmiyorum,
bir anlamda.
Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
Evet. Yani benzetmelerin o zaman dediğin, o bahsettiğin ayet çok sorulan ayetlerden, bölümlerden bir tanesi. İsa Mesih diyoruz. Sözlerine bakıyoruz, yaptıklarına bakıyoruz. Gerçekten sevgi dolu bir yaklaşımı var insanlara. Fakat ondan sonra diyor ki duyacaklar, duyacaklar, anlamayacaklar. Yani neden anlamasınlar? Yani neden benzetmeleri kullanıyoruz hala? Biraz daha ekler misin ona? Yani amacın neydi? Direkt öğretinin yaptığı ama benzetmenin daha da iyi yaptığı ne var bu anlamda?
Ya o şeyi bulmaya çalışıyorum da Elçilerin İşlerinde 28. bölüm, orada Pavlus da alıntı yapıyor. Yani özellikle Pavlus'la konuştuklarında Pavlus Tanrı'nın egemenliğini açıkladı. Orada onunla konuşmak isteyen Yahudi din bilginleri, ileri gelenleri ve orada hani törelere uygun şeyler yaptığından bahsetti. Yahudilik töresiyle ilgili olmadığını söyledi. Bu işin Tanrı'nın gerçeğini savundu aslında bir anlamda. Konu neydi orada? Hani davasını Sezar'a iletme konusu. Ve o konuyla ilgili konuşurken mesela Pavlus'un dediği şey Tanrı'nın egemenliği ile ilgili birçok açıklamada bulundu ve tanıklık etti diyor. Ve o tanıklık etme sırasında aslında Musa'nın yasasından, peygamberlerin yazılarına dayanarak diyor ki onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları inandı, bazıları inanmadı ve birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar diyor. O hep bana ilginç gelmiştir. Yani peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi diyor. Ve ruh dedi ki bu halka gidip şunu söyle, duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler dönselerdi onları iyileştirirdim. Bir ayeti alırsak gerçekten çok tuhaf bir şey. Yani Tanrı istemiyor mu ona dönmemizi? Ya da niye bakıp bakıp anlamayan bir halk istiyor ki? Aslında hak edenler bunu yaşasın diye sanki Tanrı bunu bırakıyor. Yani neden? Çünkü zaten yürekleri duygusuzlaşan, işte kulakları ağırlaşan, Tanrı egemenliğine ve gerçeğine kapatan insanlar var. Tanrı kimseyi zorla tutup bana inan demiyor aslında.
Doğru. Orada o zaman bir kullandığın kelimeyi, onu kastetmediğini biliyorum, o nedenle geriye dönmek istiyorum. Hak edenler, hak etmek anlamında şey değil burada bahsettiğimiz. Yani bir iddia edebilecek bir hak. Yani ben
yok,
başardım ki.
Yok.
Fakat belki Firavun tarzı bir şey. Yani 7 kere fırsat veriliyor. Her seferinde bırakacağım deyip bırakmıyor. En sonunda Tanrı ruhunu bir nevi kendisini ondan uzaklaştırınca yüreği sertleşiyor. Tanrı sertleştirmiyor. Kendi başına zaten yüreği
Tanrı elini
sert
çekiyor.
Elini çektiği an o sertleşmenin gerçekleşmesi mümkün kılınıyor. Burada o zaman demek istediğimiz o yani. Tanrı hak edenden değil, aslında hiç kimse hak etmiyor. Fakat yüreğini Rabbin sözüne doğru sertleştirenler ve reddedenler devamlı ve alçak gönüllü bir şekilde eksikliğinin farkında olanlar belki.
Doğru. Daha doğru.
Orada şey yapabiliriz.
Ya çünkü Tanrı bizzat onlara demiyor. Hani bunlar anlamasın. Hak
doğru.
edenler derken hani onu senin de dediğin gibi kastediyorum. Zaten Tanrı'ya düşman ya da zaten istemiyor onun gerçeklerini.
Doğru.
Ve bu
doğru.
sonuçla yüzleşmeyi kendisi istiyor aslında. Yani
çok
Tanrı
iyi.
Bununla açıklıyor. Kendi yürekleri duygusuz bunları.
Evet. Kesinlikle. Benim vaaz sırasında, benzetmeler üzerine vaaz verirken dikkat çektiğim konulardan bir tanesi de şu. İsa Mesih'in benzetmeleri hakkında düşündüğünüzde bir tur atabilirsiniz birkaç defa. İlk turda biraz anlarsınız. İkinci turda biraz daha anlarsınız. Biraz daha. Çünkü içselleştirmekle alakalıdır. Çünkü kural yok. Yani bunu böyle yapacaksın. Şöyle olmazsa böyle. O kurallar olmadığı için seni düşünmeye itiyor. Yani böyle bir kuralların amacı nedir? Nettir. Yaparsın, geçersin, yapamazsan geçemezsin gibi şeylerdir. Fakat buradaki amaç devamlı göklerin egemenliğinden bahsediyor benzetmelerde. Neden? Çünkü sadece bir kuralla alakalı yaşamın değişmesi. Yaşamın değişmesi için sadece böyle sol elle bunu yap, sağ elle şöyle yap, böyle yaparsan haram, böyle yaparsan helal.
Geçici
bu çok üstünde yaşam, yaşamın değişmesi gerekiyor. Dünyaya bakış açımızın tamamen kökten değişmesi gerekiyor. Ve bu nedenle benzetmeler de o fırsatı veriyor bize. Devamlı düşünebiliyorsun. Ya kaybolan oğul. Anlıyorsun aslında herkes bir şekilde bir bağ kurabiliyor.
Kendim gördüğüm bir nokta var mutlaka.
Evet. Evet yani hazır da konusu açılmış devam edelim. Bu kaybolan oğul benzetmesi Luka 15'te. bir girişini ben yapayım hemen hızlıca. İsa Mesih günahkarlarla zaman geçiriyor. Günahkarlarla oturup kalkarken din bilginleri geliyor, diyor ki yani niye onlarla yemek yiyor? Bayağı bir takılıp kalıyorlar. İsa Mesih de onların düşüncelerini bildiği için dönüp onlara 3 tane benzetme anlatıyor. Kaybolan koyun, kaybolan para, son olarak da kaybolan oğul benzetmesi. Koyun para değildi. Bu elbette oğul benzetmesi okuyan herkesi etkileyen benzetmelerden biri. Büyük ihtimal en çok hatırlanan benzetmedir
çokça
diye düşünüyorum. Bundan hızlıca senin elbette ayetin tamamına bakmayacağız ama Luka 15'in sonundaki en son benzetmeden bahsediyoruz. Burada tekrardan söyleyeyim. Sen buna baktığında senin dikkatini çeken ne var burada? Vaaz verdi ya da birini açıkladığında nereye dikkat çekiyorsun mesela? Ya şu konu çok etkiliyor ya da halkımızın duymasını istediğin bir şey var mı buradan, bu bölümden?
Ya bu bölüm okuduğumda beni etkileyen bölümlerden birisi. Çünkü dediğin gibi bir şekilde kendi hikayemizi görüyoruz. Kendimizi görüyoruz içinde. Yani baktığımızda bu oğlun en başta babaya karşı gelmesi, işte payını istemesi, evi terk etmesi bir anlamda yani hani ruhsal açıdan insanoğlunun Tanrı'dan uzaklaşma şeyini bize çok güzel anlatıyor. Yani hep bereketler istiyoruz, hep iyi şeyler görmek istiyoruz ama aynı zamanda da Tanrı'nın yanında bulunmadan bunları istiyoruz. Ve baktığımızda özellikle o eve döndüğündeki sahne Tanrı yüreğini çok iyi yansıtıyor. Yani bu okuyanlar bilir ama okumayanlar için bu evi terk eden evlat o parayı çarçur ettiğinde har vurup harman savunup artık yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç halde yani babasını hatırladığında aslında geri dönüyor ve baba çocuğun düşüncesi aksine ne yapıyor? Onu büyük bir sevinçle besili danayı keserek diyor burada kitap. Hı-hı. Onun üzerine güzel bir kaftan giydirerek karşılıyor. Hı-hı. Ama burada bir diğer evlat sahneye girdiğinde işler karışıyor. Yani orada tam olarak zannedersem birbirimizi görebiliyoruz. İnsanlar birbirlerini görebiliyorlar. Çünkü oğul, büyük oğul ne yapıyor? Ya bu kalkıp terk etti, her şeyini aldı, gidip savurdu ve geri döndüğünde sen ona ya bu kadar emek verip beslediğimiz danayı keserek şölen mi veriyorsun? Onu mu kabul ediyorsun gerçekten?
Doğru.
Ya burada hem farklı bir övgü peşindeydi zannedersem büyük oğul.
Evet.
Hem Tanrı'nın, yani babanın daha doğrusu yüreğini tam olarak anlamış değildi. Baktığımızda aslında birçok insan bu çağda böyle. Yani birçoğumuz bu hikayede o noktada kendimizi görebiliyoruz. Yani Tanrı'nın ne yapmak istediğini tam olarak bilmiyoruz.
Evet.
Tanrı'ya talimatlar veriyoruz. Tanrı'dan bu böyle olmalı diye sanki doğruyu biz biliyormuşuz gibi bir yaklaşımda bulunuyoruz.
Evet.
Ve
evet,
nihayetinde yani Tanrı'nın yüreğinden biz uzaklaşıyoruz aslında.
Kesinlikle.
Geri dönen zannedersem tam yüreğine girmiştir babanın.
Doğru.
Çünkü felaketini de anladı, gördü. Neye ihtiyacı olduğunu, kimin yanında olması gerektiğini de gördü. Ama bazen olduğunu söyleyenler hiçbir şey görmüyor.
Evet, olduğunu iddia edenler. Evet, o çok ilginç bir konu aslında. Yani İsa Mesih'in diğer bütün bir önceki kaybolan koyun ve kaybolan para benzetmesinde bir kutlama var. Ve bir sonuç var. Yani mutlu bir şekilde bitiyor. Tamam, kaybolmuşluk var ama mutlular. Fakat burada bir yandan mutlular fakat sonuçlanmıyor. Çünkü büyük oğul içeriye girmiş değil. Baba dışarıda onunla konuşur ve orada sahne bitiyor. Ne oldu? Benim de dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu aslında. Orada neden öyle bırakıyor? Kasten öyle bırakıyor. Çünkü kiminle konuşuyordu? Dini liderlerle konuşuyordu. Neden? Çünkü günahkarla yemek yiyordu. Burada da baba, küçük oğul, günahkar oğulla yemek yiyor. Büyük oğul hak iddia eden, doktora ihtiyacı olmadığını söyleyen oğullar ise dışarıda bekliyor. Ve sanki ben orada İsa Mesih'in diğer ayetlerde yaptığını, diğer konularda davranışını gördüğüm için şey diyorum bazen. Yani işte burada İsa Mesih davet ediyor büyük oğlu.
Aynen öyle.
Yani bu mutlu sonla bitebilir. O dini liderler o kapıdan girip onlarla oturup yemek yerse.
Verecekleri cevaba bağlı.
Hani orada son buluyor ve sanki bir davetle bitiriyor. Fakat biz görmüyoruz o davete verilen cevabı, tahmin edebiliyoruz. Ve orada bir şey daha dikkatimi çekmişti. Senin bahsettiğin bir şeyle alakalı da şimdi gelmiyor aklıma. Gelince onu da paylaşırız. Ama çok aşırı tavsiye ederim. Lütfen okuyun ve bunun üzerine belki ileride tekrar ve tekrar konuşabiliriz. Luka 15. Ben olsam 3 benzetmeyi de okurum ki çünkü aralarındaki farkı görün. Fakat dediğin gibi en önemli kısmı o kutlama. Kaybolan oğul döndü. Ölmüş olan kardeşin diyor. Yaşama döndü. Onu kutluyoruz. Besildan
yani,
aynen.
Yani tanrısal gerçek de budur. Yani Tanrı her dönen için güzel kitap der bunu. Tövbe eden her kişi için gökte büyük bir kutlama var.
Evet.
Ya
evet.
Ona da benziyor biraz. Aynı şekilde tövbekar bir yürekle dönen herkes için Tanrı'nın katında bir sevinç vardır. Evet. Yani niye döndü demek biraz işte o kişinin acaba Tanrı yüreğinin ne kadar anladığı gerçeğini bize gösteriyor.
Evet, evet. O Yunus şeyi gibi geliyor yani. Biliyorum dönünce affedeceksin. O yüzden paylaşmak, dönmelerini istemiyorum. Yüreklerin sertleşmesi var. Bahsetmek istediğim de bu. Yani biz buradaki bu hikayedeki dini liderler kim? 21. yüzyılda İsa Mesih'i tanıdığını iddia eden bizler oluyoruz bu sefer. Çünkü oradaki kişi Tanrı'yı tanıdığını iddia ediyor. Şimdi kim Tanrı'yı tanıdığını iddia ediyor? Biziz. Bizim için de aslında bir uyarı. Eğer ben büyük kardeş gibi mi tepki vereceğim, küçük kardeş gibi mi? Özellikle bu etnik kiliselerde bazen böyle sorunlar olabiliyor. Mesela Türkiye'de bile bazen Türklerin iman etmesi bazı etnik Ortodoks kiliselerinde zorluk çıkarabiliyor. Ya da kasten paylaşmama olabiliyor. Çünkü şeyler, yani biliyor Rab merhametli, affedebilir. Bazen o büyük oğulluk tutabiliyor ve bizim için de bir tehlike ve uyarı aynı zamanda. Var mı onun için eklemek istediğin? Ondan sonra bir sonraki konuya geçelim.
Ya bu buradaki davete çok iyi zaten söyledin ama düşünmemiz lazım. Yani gerek Tanrı'yı tanıdığını söyleyenler, gerekse yani ya Hristiyanlık mesajını tanımayanlar ya da çok önemsemeyenler diyeyim, her tarafta olabiliriz. Bu sorun değil. Ama burada özellikle babanın verdiği bir şey var orada din bilginlerine. Ya baba örneğinde dedik ya, yani cevapsız bırakılan bir son var. Ama aynı zamanda da yapılması gerekeni söyleyen bir son var.
Evet.
Yani ne diyor?
Doğru.
Sevinip eğlenmek gerekiyor. Çünkü kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Yani yapılması gereken şey belli.
Evet, evet.
Çabamız da bu şekilde olmalı. Yani kaybolanları arayıp bulmak. Tabii ki bu Tanrı'nın görevi. Onların yüreklerini döndürmek. Kesinlikle. Ama mesajı ulaştırmak bize bağlı. Ve bunu yaparken de o kişilerin ne cevap vereceği önemli. Yani Tanrı yolu gösteriyor her zaman. Ama cevabı da dinleyenlere bırakıyor. Burada da tam olarak öyle bir şey yapıyor.
Elbette bu benzetmeyi okuyanlar. Biz tekrar ve tekrar üzerine düşünüyoruz ve hala biz de düşünüyoruz üzerine. Doğru. Şimdi şeye geçmek istiyorum. Biraz da İncil okurken insanlar eminim karşılaşıyorlar. Ya kimler dediklerine belki bir kısaca bir Google'dan bakıp es geçebiliyorlar ama bence Kutsal Kitabı, özellikle İncil'i, Yeni Antlaşmayı anlamak için bu grupları biraz tanımamız gerekiyor, Kutsal Kitap'ta olan. Elbette dediğim gibi sen havarilerden bahsettin. Ona en son değinmek istiyorum. Fakat ilk olarak karşımıza devamlı ferisiler çıkıyor. Hatta buraya ferisiler ve din bilginleri ekleyeyim. Çünkü bazen birlikte hareket ediyorlar. Ya da din bilginini gönderiyorlar İsa Mesih'le soru sorup onu tuzağa düşmesi için. Ama ferisiler deyince ne geliyor aklına, hangi ayetler geliyor, nasıl anlatabiliriz bu kişileri?
Ya yıllar önce bir İncil'deki yerleri gezerken bir pastör şöyle demişti. İsa belki de ferisilerin arasından çıkmış biriydi demişti. Niye öyle düşündü? İlginç dedim. Dedi ki çünkü en çok ferisileri eleştiriyor İncil'de. Ferisiler deyince aklıma hep eleştiri geliyor, eleştiri. Ve ilginç bir anekdot paylaşmıştı. Demişti ki bir insan genellikle içinde bulunduğu grubu çok eleştirir. Çünkü zayıf yanlarını çok daha iyi biliyor. Yani onların ne düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyor. Kendisinden örnek vermişti. Angelikan bir pastördü. Demişti ben en çok Angelikanları eleştiriyorum. Ki kendisi de Angelikandı yani. Yani birincisi hep o şey aklıma geliyor. Ya acaba İsa hangi gruptandı diye. Bilmiyoruz tabii ki, cevabı yok. Evet. Ama ferisiler Kutsal Kitabın her yerinde eleştirilen kesim. Yani köşe başlarında dua etmeleriyle tanımlanan, işte İsa'nın çok sert bir şekilde badanalı mezarlar dediği, yani din bilginleri, ferisilerle ilgili.
Evet.
Ve sürekli ayrı bir grup olarak tuttuğu bir grup. Yani defalarca karşımıza çıkıyor. Ve onlar gelenek konusunda çok çok zaten önem verdikleri şeyler vardı. Ki İsa'nın zaten birkaç kez gelenek mi Tanrı sözü mü diye zaten kutsal kitaplarımızda da başlıklar atılmış. Onlara bazı öğretiler verdiğini görüyoruz.
Yani evet.
Kesinlikle Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorlardı. Ama o kadar çok şey getirmişlerdi ki o yasanın içine. İnanılmaz bir duvar örmüşlerdi Tanrı'yla aralarında.
Kötülemek değil elbette burada yapmak istediğimiz. Yani ferisleri tanımak, çok bağlıydılar. Yani adanmışlık derken bu kişiler gerçekten öyleydi. Yani içi dışına evlenmiş, ezberlemişler eski antlaşmayı. Üstüne bir de gelenekleri, töreleri öğreniyorlar, ezberliyorlar. Bir çaba ve elbette bunun getirdiği bir gurur ve koruma, bu muhafazakarlık oradan geliyor. Muhafaza etmek istiyorlar bazı şeyleri. Günahkarlara karşı tutumu aşırı sert, çünkü inançlarına göre Mesih'in gelmemesinin sebebi dediğimiz gibi o günahkarların yaşam stilleri, Yahudi olup Roma ile işbirliği edenler. Yani hep dışarıda bir problem arayan muhafazakarların zaten genelde de öyledir. Yani kendilerini de fazla bulamazlar o hatayı. Ve burada da yine onların hep onu görüyorum ama İsa Mesih'in bence en sert, ama bence onların anlamadığı sertlikteki bir böyle bir alttan verdiği bir mesaj. Yemek yerken yine günahkarlarla İsa Mesih'in onlara verdiği cevap, hastaların doktora ihtiyacı vardır. Ve orada hemen ya tamam o zaman biz hasta değiliz, bizimle zaman geçirmiyor diye anladılar belki. Fakat elbette orada İsa Mesih'in herkes hasta, herkesin doktora ihtiyacı var. Ama bu günahkarlar o ihtiyacın farkında. Ama sizler değilsiniz. Çünkü siz her şeyi doğru yaptığınızı, doğru bildiğinizi iddia eden insanlarsınız. diye görüyorum. Var mı başka eklemek istediğin? Ondan sonra Sadukilere geçebiliriz.
Sadukileri belki incelemeye başlayabiliriz. Bu iki grupla ilgili Elçilerin İşleri 23'te de ilginç bir olay var.
Evet, doğru, doğru.
O yargılama sırası hep aklıma geliyor işte Sadukilerle Ferisiler.
Paulus'un yargılanması. Doğru.
Yani yüksek kurulun önüne çıktığında tabii ki orada bir suçlama var Paulus'a. Paulus da davasını başka yerlere sonradan iletiyor ama oradaki konu ne? Yani Paulus'un yaptığı bir şey, bir mucize, bir iyilik yapıyor. Ve yüksek kurul onu çağırdığında Paulus tabii ki savunmasını yapıyor. Yani neden orada olduğunu, neden İsa'nın adını duyurduğunu, neden bir şeyler yaptığını. Ve orada aslında iki mezhebi çok güzel ayırıyor. Kendisi Ferisilerdendi. Evet. Paulus'un bilmemesi zaten mümkün değil. Öz Ferisiydim diye kendisini tanıtıyor. Ve Sadukilerin de tabii ki inançlarını, tartışmalarını büyük ihtimal çokça da tartışmışlardı. Ve orada kalkıp onların bir grubun, yani yüksek kurul dediğimiz, herhalde ona da ayrıca gireceğiz ama evet. Sanhedrin. Yani her gruptan insan vardı. Sadukilerden vardı, Ferisilerden vardı. Doğru. Kanaat önderleri vardı, yani halkın dini liderleri ya da sözüne önem verdiği insanlar. Ve Paulus ne yapıyor? Orada diyor ki burada bir grup Ferisi var, bir grup Saduki var. Ve o zaman kalkıp öz böz Ferisiyim, işte ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanıyorum.
Evet.
Yani, büyük bir kavga sebebi zaten. Niye? İsa'nın mesajını yayıyordu.
Evet.
Mucizeler gerçekleştiriyordu ve en son ne yaptılar? Gel bakalım buraya. İsa kim? Sen hayırdır bundan bahsediyorsun.
Doğru.
Ve o zaman onları birbirine düşürmek için bir yöntem, bir taktik uyguluyor aslında.
Doğru. İkisi de aslında iki grupta Paulus'u yargılamak istiyordu. Özellikle Ferisiler.
Aha.
Yargılamak istiyordu. Fakat Sadukilerin yanında da eski bir Ferisi'ye karşı hareket etmeyeceklerdi. Paulus da onu çok güzel... daha sonra onu Romalı olmakla da yapıyor. Çok ilginç bir taktiği var Paulus Efendi'nin.
Yeri gelince kaçıyor, yeri gelince hakkını savunuyor.
Evet.
Ama Sadukiler... o ayette yani pardon ama evet, 23. bölüm Elçilerin İşleri 8. ayette çok basit bir şekilde Saduki ve Ferisi ayrımını görüyoruz. Neden
doğru.
ayrılar?
Doğru.
Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler diyor kutsal kitap. Ferisiler ise bunların hepsine inanır. Yani evet. En basit inancı. Ölümden dirilişi reddediyor Sadukiler. Meleklere, ruhla inanmıyorlar. Ferisiler de tamamen bunları savunuyor.
Evet. Evet. Elbette Ferisiler, Sadukiler biraz daha Sadukiler daha çok mesela politik sınıfa daha yakın olduğu söylenir. Ferisiler ise daha çok halkın arasında bir böyle bir ekonomik bir ayrım da olabiliyor aralarında. Ferisiler halk tarafından desteklenen. Doğru. Sadukiler de biraz daha varlıklı insanlar. Onun dışında elbette bu iki dini grubun ve Sanhedrin dışında bir de vergi görevlileri ve günahkarlar denilen bir grup var. Normal halktan bahsetmiyor. Burada kimden bahsediyor? Hem vergi görevlileri hem de günahkarlar derken.
Yani normal halktan değil tabii ki. Halk tarafından hain ilan edilenlerden bahsediyor. Yani vergi görevlisi o dönem ki İsa'nın yaptıklarından ve halkın verdiği tepkiden de anlıyoruz. En dışlanmış, hani en itilmiş, en aşağılık görünen gruplardan biriydi vergi görevlileri. Niye? Çünkü o dönemin siyasi yapısını anlamak lazım. İsrail, Yahudi halkı Roma sömürgesiydi. Yani Romalıların denetimi altındaydı. Romalı valiler atanmıştı sonuç olarak oraya. Ve vergi görevlileri dediği kişiler Yahudi toplumunda Yahudilerden Roma için vergi toplayan insanlardı. Yani bir nevi ülkeni fethetmeye gelmiş, seni sömürgesi yapmış kişiye senin vatandaşın gelip senden haraç topluyor ve onlara iletiyor. Yani bu hainlikti. O dönem halk bunu kabul edemiyordu ve en büyük problemlerden biri sadece bu değildi. Onlar Roma'ya iletmeleri gereken tutardan çok daha fazlasını da alıyordu.
Evet.
Niye? Ceplerini doldurmak için. Kendilerini de zenginleştiriyordu.
Doğru. Bu. Doğru. Duyduğum kadarıyla yani tarih kitaplarından okuduğum kadarıyla şu. Yani bir Mesela burada vergi toplanacak bu bölge için. Ve vergi görevlileri farklı tekliflerde bulunuyor. Ben bu kadar toplayabilirim, ben şu kadar toplayabilirim. En çok kim toplayacaksa o vergi görevlisine atıyorlar da oraya. Ve elbette o vergi görevlisi, bu kadar istekli olan vergi görevlisi, gereğinden çok daha fazla vergi toplayarak kendi cebini dolduruyordu. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi ağaca tırmanan bizim kısa boylu
Zakay.
Zakay. Zakay'ın orada çaldığımın dört mislini geri vereceğim.
Haksızca aldım.
Haksızca aldım. Aynen. Geri vereceğim diyor, iade edeceğim ve geri kalan parayı da yoksullara vereceğim derken mal varlığını ve oradaki din liderlerin de ne kadar etkilendiğini tahmin edebiliyoruz. Yani inanılmaz bir derecede varlığa ulaşan, fakat elbette bunu yaparken de kendi halkından bir nevi olmuş.
Öyle. Utanç içindeydiler. Ya da halk tarafından korkulan bir yerdeydiler yani.
Elbette burada hazır değinelim. The Chosen, seçilmiş dizisinde de Matta elbette bizim ilk böyle yazarı vergi görevlisiydi ve korumaları vardı. Çünkü o kadar dışlanıyordu yani, ki bir öldürülme tehlikeleri vardı.
Her
12 dakika.
Ya hem sonuçta para toplayıp parayla geziyorsun, hem de o halkın içinden bir nevi ihanetçi görülüyorsun.
Doğru. Yani. Doğru. Son olarak da havaliler var. Bunu uzun tutmamıza gerek yok. Elbette sen yaptın.
Uzun bir seri var.
Oradan izleyebilirsiniz Tiranus kanalında. Onun hakkında kısaca değinmek istediğim bir şey var mı? Havaliler genel anlamda nasıl insanlardı?
Ya o seride bolca bahsettik ama her kesimden vardı. Yani vergi görevlisi vardı. İşte zilot dediğimiz ayrılıkçı bir gruptan birisi vardı. Yani balıkçılar vardı. Çok farklı kesimlerden kişiler vardı İsa'yı takip eden.
Doğru.
Ve İsa tarafından bizzat seçildi bu grup. Yani neye göre seçti bilmiyorum ama çok karışık bir grup oluşturdu. Ama en önemli şey çoğu, yani neredeyse hepsi eğitimsizdi. Yani bilgisizdi.
Evet.
Hatta kutsal kitabın dediğine göre Tanrı dünyanın önemsiz, değersiz, soysuz gördüklerini seçti aslında İsa aracılığıyla. Ve o kişilerle dünyayı değiştirdi. Yani öğrencilere baktığımda ben yani aynı zamanda kendimizi görüyorum. Yani öğrenciler dünyanın, insanların yansımasıdır. Bizlerin Tanrı'ya inandığını söyleyenlerin yansımasıdır.
Evet.
Tanrı araçları en iyi kullanan ustadır. Yani
evet,
onun elindeki her araç ustaca kullanılır. Bu o aracın niteliğiyle ilgili değil, ustanın niteliğiyle ilgilidir. Ve Tanrı'nın seçtiği bu insanlar, tıpkı bizim çağımızda da Tanrı kurtardıklarını, seçtiklerini çağırıyor bir şekilde.
Evet.
Yani kullanmaya devam ediyor. Yani büyütmeye devam ediyor. Evet, dünyaya göndermeye devam ediyor.
Kesinlikle, elbette orada Thomas da var. Bir yandan İsa Mesih'dir, işine emin değil, ellerimi diyor. Ya, o böğrüne sokmadan, o ayaklarını ellerine görmeden iman etmeyeceğim diyor. İsa Mesih ona da bir cevap veriyor. Elbette aralarında farklı kaygıları olan, ya nereye gidiyorsun, bizi de götür ya da sağında solunda biz de oturalım deyip böyle bir göklerin egemenliğini dünyasal egemenlikle karıştıranlar da oluyor. ama dediğin gibi onlarla 3 yıl boyunca zaman geçiriyor ve hayatını elbette sonunda dediği gibi o akşam yemeğinde onlar için kendini feda ediyor. Orada öğretiyor.
Ama aynı zamanda da havariler deyince aklıma imansızlık geliyor. Niye diyeceğim? İmansızlık çok yaptılar. Yani İsa kaç kez azarladı? Kaç kez ey imansızlar, ey kıt imanlılar dedi. Yani ama kutsal ruh geldikten sonra her şey değişti. Yani
evet,
İsa'nın vaat ettiği ruh, İsa'nın dirilişinden sonra öğrencilere geldiğinde, Elçilerin İşleri 2. bölümde havariler bambaşka insanlar olarak karşımıza çıkıyor.
Korkup kaçan imansız bir gruptan.
Ki biri dışında hepsi zaten şehit edildiler.
Doğru. Dediğim gibi tekrar izleyin. Sorularınızı bu alanda da bekliyoruz. Türkiye Protestan Kiliseleri, son olarak ona bakalım. Nasıl gidiyoruz? Neyiz biz? Çünkü elbette Osmanlı zamanında çok büyük bir grup değildi. Küçük bir grup olarak vardı Protestan Kiliseleri. Elbette Müslümanlarla paylaşmaları yasaktı. Ve elbette bu nedenle genellikle Ermenilerin ve Süryanilerin daha çok olduğu yerlerde görüyoruz. Mesela Tarsus. Tarsus'taki o Tarsus Amerikan, ondan sonra Mardin, Gaziantep, bu bölgelerdeki açtıkları hastaneler,
Elazığ'da, Diyarbakır'da.
Doğru.
vardı. Bir okulları, hastaneleri.
Doğru. Onlar arasında paylaşım yapabiliyorlardı daha çok. Protestanlar. Geçmişimizde böyle bir tarih var. Osmanlı zamanından kalma. Fakat Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte protestanlar böyle Katolik ve Ortodoksların dışında bir pozisyon alıyor ve pozisyon almak zorunda kalıyor. Şu an son 50 yılına bakacak olursak, zaten o kadar da uzun bir geçmişimiz yok ama son 50 yıla bakarsak Türkiye'de neden böyleyiz? Yani mesela binasız bir durumdayız. Neden kendi kiliselerimizi inşa edemiyoruz? Ve de genel olarak protestanlıktan bahsedebilir misin biraz?
Yani öncelikle şu var, azınlık gruplardan ayrıyız biz. Yani Türkiye'de azınlıkların hakları var. O da tabii belli çerçevelerde. Böyle her hak yok. Ama protestan kiliseleri o azınlık gruba da dahil edilmiyor. Yani çünkü belli hakları var. Yani. Sanki bilmiyorum, bilerek dahil edilmiyor gibi.
Evet.
Çünkü protestan kiliseler aynı zamanda diğer cemaatlere bakarsak biraz daha, ya bunu akademik araştırmalar da gösteriyor. Daha çok onlar üzerinden yürüyorlar. Yani Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri diye çokça yayın da yapıyorlar. Ya protestan kiliseler bu konuda, yani İncil'in mesajını ulaştırmaya çaba gösteriyor.
Doğru.
Baktığımızda öyle görüyoruz. Çok fazla dışarıya ulaşmak için çabalıyor. Ve bir şekilde herkesin hoşuna gitmiyor bu. Yani ister istemez de belli haklardan da sanki mahrum kalabiliyoruz. Yani okul konusunda bütün cemaatler muzdarip, okul falan açamıyoruz biz kesinlikle. Ama aynı zamanda da kilise konusunda azınlık olarak da tanınmadığı için protestanlar tamamen gündem dışılar. Yani
evet,
ne kadar bu sunulsa da, ne kadar verilmeye çalışılsa da bir şekilde izin verilmiyor. Kilise açma diye bir olay yok zaten.
Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki ilk kilise geçtiğimiz yıl mı? Birkaç yıl önce.
İkincisi sanırım yapıldı ama.
Şimdi Mardin'de ama çok küçük bir şey.
Birkaç yıl önce İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi.
Evet.
Bu açıldı, ismini şu an hatırlamıyorum ama bayağı güzel bir yapı oldu.
Evet. Ama dediğim gibi o da Süryanilerin İstanbul'daki cemaati için.
Ortodoks kilisesinin, Süryani Ortodoksların.
Evet.
Azınlık şeyi yani.
Doğru. Elbette onlar etnik olarak farklı bir, yani Süryani, Ermeni, Rum, onların eski tarihi kiliselerini restorasyon yapmaları mümkün. Yapıyorlar da bazı yerlerde biraz daha zaman alıyor.
Yapıp
kullanabiliyorlar. Bizde Cumhuriyet öncesi protestan kiliseleri olmadığı için kullanabileceğimiz tarihi bina anlamında, bu nedenle bizim kilise açmamız o anlamda mümkün değil.
Ya var bazı kiliseler var. Yani o da tabii yine bir etnik gruba bağlı anılan protestan kiliseleri.
Evet, evet.
Ama işte protestan cemaatine çok da müsaade edilmiyor bu konuda.
Bunun Mardin'dekini mesela, özellikle Mardin Protestan Kilisesi, o da yine Süryanilerin bir nevi koruması altında bugüne kadar gelebildi. O da kalmayabilirdi. Onlar sağ olsunlar destek olmasaydı ve yine iyi ki onlar sayesinde yine bir Türk cemaati o aktarıldı. Mardin'de de protestan kilisemiz var artık. Ama nadir. Böyle kilisesine sahip olan.
Ya binası olan zaten çok yok.
Çok, evet.
Tabii ki tartışılır. Biraz sanki protestan teolojisi de buna müsaade ediyor diyeyim.
Doğru.
Niye? Çünkü çok hani binaya önem veren bir mezhep oluşum değil protestan kiliseleri. Ama aynı zamanda da bir bina şart yani, gerekiyor toplanmak evet, için bir yer.
Okumak, eğitim bizim için daha ön planda. Nerede iki ya da üç kişi bir araya gelirse, İsa Mesih'in dediği gibi başlıyor üstüne. Fakat istesek de yapamayız. Yani biraz daha böyle emek sarf edip ilahiyatımızı içinde aktarabileceğimiz, gösterebileceğimiz bir binamız, bir yapımız olsa daha rahat bir şekilde ibadet edebilsek. Şu an elbette daha çok apartman dam bozma yerleri biz
ya da apartman altı dükkanlar ibadethane olarak kullanılıyor. İşte o yasal çerçevenin değişmesi lazım.
Evet ama hamdolsun yine dernek olarak da kiliseler olarak buluşabiliyoruz. Ona da şükrediyoruz elbette. Bu da bizim için büyük bir bereket. Son kapanış için var mı paylaşmak istediğim bir şey?
Çok konuştum.
Çok konuştuk. Özgürce. İsim böyle yavaş yavaş oturuyor biliyorsun, böyle bir 10 kere daha tekrar edersem Özgürce. Özgürce soru sorabilirsiniz. Ama çok teşekkürler. bize eşlik ettiğiniz için. Eğer sorularınız varsa lütfen yazmayı unutmayın ki biz de onlara önümüzdeki bölümlerde cevap verebilirim veya üzerinde konuşabilirim. Kendinize iyi bakın.